Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahumme allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima allamtana ve zidna ilma. Rabbena la tuzigh kulubana ba'de iz hedeytena ve hab lana min ladunke rahme. İnneke entel vehhab. Allahumme ec'alna minet tevvabin. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمُتَظَاهِرِينَ. Aziz dinleyenlerim, tefsir derslerimizin bugün işleyeceğimiz ayetleri Kasas suresinin 36. ayetleri ile 42. ayetleri arasında inşallah olacaktır. Rabbimiz kelami kadimini en güzel şekilde büyük bir tazimle okumayı lütfedeceği idrakimizle anlamayı ve hayatımıza taşımayı hepimize nasip ve müyesser eylesin. Önce Kur'an-ı Azimüşşan'ın lafzını kıraatle başlıyoruz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين Sadakallahul azim. Kasas suresinin bu bölümünde de Musa aleyhisselamın hayatına dair yaşadıkları anlatılmaya devam ediyor efendim. Yüce Rabbimiz Musa'yı aleyhisselam Tur'a adeta davet etmiş, bir ateş görmüş orada. Ve orada kendisiyle konuşmuş ve ona iki mucize lütfetmişti. Birisi asa mucizesi, bırakınca dev yılana dönüyor, ejderhaya dönüyor adeta. Diğeri de efendim elini koynuna sokup çıkarınca bembeyaz, adeta ışık saçar bir şekilde eli çıkıyordu. Bu ayetleri alan Musa aleyhisselam zaten yolu Mısır'a doğru gidiyordu. Rabbimiz onu elçi olarak seçti. O da kardeşi Harun'u da yanına vermesini Yüce Rabbimiz'den niyazda bulundu. Rabbimiz de onun o niyazını kabul edip ona da elçilik lütfeyledi. Her ikisi beraber Firavun'a ve kavmine tebliğe göndereceklerdi. Felemma ca'ahum Musa bi ayatina bayyinatin qalu ma hadha illa sihrun muftara ve ma semi'na bi hadha fi abaina al-awwalin. Musa onlara apaçık mucizelerimizle gelince bu olsa olsa düzmece bir sihirdir. Geçmişte atalarımız zamanında böyle bir şeyin olduğunu da duymadık dediler. Musa aleyhisselam Mısır'a varınca kardeşi Harun'la birlikte Firavun'a tebliğ için gidiyorlar. Çünkü Rabbimiz diğer ayetlerden de öğreniyoruz ki ikiniz gidin ona yumuşak söz söyleyin. Belki hatırlar, haddini hatırlar, fıtratının sesini duyar, Allah'tan korkar, kendine gelir diye Firavun'a tebliğe göndermişti Yüce Rabbimiz. Yanlarında mucizeleri de vardı. Fakat apaçık ayetlerle Musa aleyhisselam Firavun'a gitmiş olmasına rağmen buradaki ayetler hem mucizeler anlamında hem de biz biliyoruz Firavun'a gönderilmeden önce Yüce Rabbimiz belli başlı talimatlar da, hakikatler de kendilerine vermişti. O Allah'ın mesajları anlamında da, her iki anlamda da kullanılır ayet kelimesi. Dolayısıyla hem mucizeler var hem de Allah'ın hatırlatılmasını istediği hakikatler var. Bunlarla birlikte Firavun'a gidiyorlar. Ve apaçık bir ayet, ayet oldukları apaçık olmasına rağmen karşılarındaki Firavun ve avanesi diyorlar ki bu düzmece bir efendim sihirden ibaret. Hatta Allah adına iftira atılmış, mucize diye bize yutturulmaya çalışılan bir sihir manevrası yaparak siz bizi adeta yolumuzdan çevirmek istiyorsunuz derecesine karşı çıkıyorlar. Demek ki buradan bir şey anlaşılıyor ki İnsan ne kadar güçlü delillerle giderse gitsin, eğer muhatap ona şartlı bakıyorsa, giden kişiyi küçük görüyorsa, onu dinlemek istemiyorsa, menfaatlerinden olacağına dair bir kanaat oluşmuşsa, mutlaka bir alaya ya da efendim onu küçük görmeye başlayacak ve neticede hakikatlere karşı kendini kilitleyecek. Hakikatlere karşı kendisini böylesine kilitleyen kimselere işte peygamberlerin bile yapabileceği bir şey yok. Bu bakımdan bir insanın kalbi konumu, duruşu, muhataba karşı önceden oluşmuş ön yargısı özellikle küfre açılan ya da onun küfürde kalmasına sebep olan bir takım perdelerdir diyelim. Ama kişi gönlünün kapılarını kapatmaz, ciddi bir şekilde kulak verir dinler ve kendi içinde bir öz değerlendirme yaparsa, hemen her türlü söze karşı böyle bir duruş içerisinde olursa elbette faydalı olanı alır, faydasız olanı, tutarsız olanı, batıl olanı geri çevirebilir. Bunda herhangi bir mahsur yok. Ama baştan peşin fikirli olarak kimden gelirse gelsin hakikati kabul etmeyeceğinize dair bir ön kabulünüz varsa artık bu kendinizi kilitlemeniz anlamına gelir. Kalplerin mühürlenmesi de böylesine bir şeydir. İkinci olarak dedikleri, biz diyorlar daha önce geçen atalarımızda, dedelerimizde böylesini işitmedik. Sen öyle şeyler söylüyorsun ki işte Allah'tan başka ilah yoktur diyorsun. Ahiretten bahsediyorsun. Biz bunları daha önceden duymadık diyorlar. Daha doğrusu daha önce orada Yusuf Aleyhisselam kalmıştı. Elbette o da orada tevhidi temsil etti. Allah'tan başka ilah olmadığını Mısırlılara telkin etti. Aradan uzun zaman geçince yeniden insanlar putperestliğe meylediyorlar. Ve Firavun ve avanesi de biz daha önce dedelerimizden, babalarımızdan böylesini duymadık diyerek ya duydukları o hakikatleri duymazdan geldiler veya gerçekten onların dönemine gelindiğinde tevhid namına ortada bir şey kalmamıştı diyebiliriz. Yine buradan şöyle bir sonuç çıkarmak mümkün. Nefs daima hakikate karşı kendini savunma noktasında mazeretler üretebilir. İnsanda kendini haklı çıkarma adına bir iç mekanizma çalışır durur. O iç mekanizma, savunma mekanizması kişinin kendi batılını hak görecek kadar bir noktada kendi kendini ikna edebilir. Ve böylesine kendisine kilitlenmiş, önceki bilgilerine kilitlenmiş, yeni bilgilere kapalı kimselerin de terakki etmeleri, tekamül etmeleri ya da daha güzeli bulmaları hemen hemen mümkün değil gibi bir şey. Öncekilerin anlayışları içerisinde elbette sahih, güzel, korunması gereken nice efendim değerler olabilir. Onlara sahip çıkmalı. Bir şey geçmişte var diye hemen üzerine kırmızı çizgi çekmemeli. Kültürler de, değerler de böylesine bir şekilde beslenirler. Böyle akıp gelip bir ırmak misali beslene efendim bir medeniyet oluştururlar. Bu bakımdan geçmişi tümüyle inkar doğru değil. Ama geçmişi tümüyle kabul de doğru değil. Şayet o geçmişin içerisinde şirk gibi, bid'at gibi, dalalet gibi bir takım sapkınlıklar varsa, babalarımız, dedelerimiz böyledir diye onlara sımsıkı sarılmak da akıllılık değil. Hatta ahmaklık. Onlar hiçbir şey bilmeden ya da sağlam temeller üzerine olmadan bir takım örf, adet, gelenek yaşatmış olabilirler. Onlara hakikat gibi sarılmak da insanın gerçekten önüne kadar gelen hakikatlere karşı kör ve sağır davranmasına sebep olur. Dikkat edilirse hak ve hakikat aslında Firavun da olsa ayağına kadar Cenab-ı Hak lütfen, keremen, rahmetiyle gönderiyor. فَلَمَّا جَاءَهُمْ مُوسَى Musa onlara gelince, şöyle olmuyor mesele. Peygamber bir yerde oturuyor, orada işte ben peygamberim diye peygamberliğini ilan ediyor. Bunlar da bu adam ne söylüyor bakalım, bir dinlemeye gidelim diye oraya gelmiş değiller. Ta Firavun'un ayağına kadar Cenab-ı Hak hak ve hakikati ulaştırıyor. Ulaştırıyor ki mazeretleri kalmasın. Buradan şöyle bir ince bir edep, bir usul, bir üslup çıkarabiliriz. O da nedir? Bir şekilde hakikatle buluşan insanların üzerlerine gerekli olan vazifelerden bir tanesi de o hakikati anlaması muhtemel olan kimselere ulaştırma gayreti. O gayrete soyunmak daha doğrusu. İhtiyacı varsa gelsin alsın demek yerine senin böyle bir bilgiye, böyle bir hakikate ihtiyacın var diyerek adeta. Çünkü bu Allah'tan gelen bir bilgi. Bu bilgiyi sana ulaştırmak bizim vazifemiz. Aksi halde kıyamet gününde biz bundan mesul oluruz anlayışıyla hareket etmek her bilenin üzerine bir vaciptir aslında. Her bilenin üzerine, her alimin üzerine gerekli olan bir vazifedir. Bir de şöyle, alim deyince her şeyi çok iyi bilen kişi gibi de düşünmemeli. Bir insan herhangi bir meseleyi doğru bir şekilde biliyorsa o onun alimidir. Onu bilmeyene taşımak gibi bir sorumluluğu da vardır. Bu noktada ümmetin her biri aynı zamanda davetçidir. Daha doğrusu davetçi olmak durumundadır. İrşad ehli olmak durumundadır. Önemli olan bilgi sağlam olsun ve o bilgiyi usulüne, adabına uygun bir şekilde aktarabilecek bir beceriye, bir imkana, bir fırsata, bir iktidara sahip olsun. 37. ayet, bu sefer Musa aleyhisselam sözü alıyor. وَقَالَ مُوسَى رَبِّي أَعْلَمُ بِمَنْ جَاءَ بِالْهُدَى مِنْ عِنْدِهِ وَمَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ Musa dedi ki, kendi katından kimin hidayet getirdiğini ve bu ülkede sonunda kimin kalacağını ya da hayırlı akıbetin kime nasip olacağını en iyi bilen Rabbimdir. Muhakkak ki zalimler kurtulamaz. Karşısında Firavun ve avanesi kendisini küçük görüyorlar. Kendilerinin üzerinde bulunduğu yaşantıyı en doğru olarak kabul ediyorlar. Ve Musa'yı ve Harun'u hatta onları yoldan çıkmış olarak görüyorlar. Sihirbaz diye adlandırıyorlar. İşte bu suçlama karşısında Musa Aleyhisselam'ın sözü bu. Benim Rabbim kendi katından kimin hidayetle geldiğini en iyi bilendir. Yani sen ve ataların mı hidayet üzeredir yoksa benim getirdiğim mi hidayetin kendisidir? Onu en iyi bilen Rabbimdir. Ve yine Rabbim şunu çok iyi bilir ki neticede kazanacak olan kimdir? Neticede başarılı olacak olan kimdir? وَمَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ kelimesini müfessirlerimiz kimileri bu beldelere, bu mülke netice itibariyle kim sahip olacak? Bugün sen sahip gibi görünüyorsun ama yarın bu kimin olacak? Onu da Rabbim çok iyi bilir anlamında bir mana vermişler. Bazı müfessirlerimiz de bu ifadeyi hayırlı akıbet kime nasip olacak? Bakalım bu alemin sonunda kazanan kim olacak? Onu en iyi Rabbim bilir anlamında demişlerdir. Ve Musa aleyhisselam şu cümleyi de sonuna koyuyor ki şu gerçek ki zalimler asla felah bulmayacak, kurtulamayacak. Yani Firavun'un ve avanesinin zalim olduğunu, her şeyden önce Allah'a şirk koşarak, hatta ilahlık iddia ederek en büyük zalimlerden olduğunu söylemiş oluyor. İkincisi, halkına zulmediyor bunlar. Özellikle Beni İsrail'e, İsrailoğullarına, onların erkeklerini öldürmek suretiyle, kızlarını da böyle emirlerinde bir cariye gibi çalıştırarak, onlara zulmediyorlardı. Zulm ile kimse abad olmadığını tarih ilmi bize gösteriyor. Ve bu hakikati, bu ezeli ve ebedi hakikati Musa aleyhisselam Firavun'a ve avanesine tekrar haykırıyor. Şu bir gerçek ki zalimler felah bulmayacak. Onlar asla netice itibariyle başarıya ulaşamayacak. En fazla dünya hayatı kadar zulmünüzü devam ettirebilirsiniz. Ama netice itibariyle hayat sadece bu 60-70 yıllık, 100 yıllık dünya hayatından ibaret değil. Ebedi bir hayat var ve her halükarda zalimler kazananlar olmayacak. Böyle söylüyor Musa aleyhisselam. Buradan bu ayetten çıkaracağımız dersler, ibretler, hikmetlere gelince her şeyden önce hidayetin kaynağının Mevla-i Müteal Hazretleri olduğunu bilmek lazım. İnsan kendi anlayışının, kendi aklının kendi efendim edindiği bilgilerin nihai doğrular olduğunu değil de esas doğruların, esas hakikatin ancak Allah'tan gelen hakikat olduğunu ve o hakikati doğru anlamaya çabalamanın en akıllıca iş olduğunu bilmek durumundadır. Evet, her insan kendi aklıyla belli sonuçlara ulaşabilir. Ama akıl akıldan üstündür. Şu da bir gerçek ki herkes kendi ulaştığı noktayı en doğru bilebilir. Bunun yerine böyle olması yerine eğer Rabbimizin belli başlı konularda bize yönelik bir açıklaması, bir hidayeti, bir rehberliği, kılavuzluğu söz konusuysa akıllı insana düşen Rabbimizin o takdim ettiği hakikatlere dört elle sarılmak, onları en güzel şekilde anlama çabası içine girmektir. Anladığımızın da nihai sonuçlar olduğunu iddia etmeden tevazu göstererek en doğrusunu Allah bilir ama benim zannımca, kanaatimce efendim buradan anlaşılan mana şudur denebilir. O manayla amel de edilebilir. Fakat belki de sizin anladığınız mana nihai anlamda doğru olan mana olmayabilir. O kapı da her zaman açıktır. Bu bakımdan en iyi Rabbim bilir ifadesi çok önemli bir ifadedir. En iyi Rabbim bilir. Kendi katından hidayetle kim geldi? En iyi Rabbim bilir. Onun için kişi kendi kendine ben en doğruyum deme küstahlığında hiçbir zaman bulunmamalı. Orada da tevazuya bürünmeli. Biz doğru olarak bunu biliyoruz ya da bu sonuca ulaşabildik. Ama hakikat nedir? Gerçekten en doğrusu bu mudur? Onu ancak Rabbimiz bilir demeli. Musa Aleyhisselam'ın Hakk'ın katından kim hidayet getirdi onu en iyi Allah bilir sözlerinden sonra bir de zalimler asla felah bulmaz meydan okumasından sonra Firavun bu sefer söze giriyor. 38. ayet. وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا اَيُّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ اِلَٰهٍ غَيْرِي Firavun dedi ki, ey seçkinler topluluğu, ey ileri gelenler, sizin için benden gayrı bir ilah bilmiyorum. Ya sizin hakiminiz, adeta sizin kul köle olduğunuz Rabbiniz benim, diyor. فَاَوْقِدْ لِي يَا هَامَانُ عَلَى الطِّينِ فَجْعَلْ لِي صَرْحًا لَعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَى إِلَٰهِ مُوسَى وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِب۪ينَ Ey Haman, veziri Haman, ey Haman diyor, haydi benim için şöyle bir çamurun üzerine bir ateş kur ya da tuğla fırınını yak, bana bir kule yap. Belki oradan Musa'nın tanrısını görürüm. Ama kesinlikle onun bir yalancı olduğunu sanıyorum dedi. Şimdi burada tabii bir açıkça bir alay var. Demagoji var, küçük görme var. Aslında bu üslup tanıdık bir üslup. Bütün müstekbirlerde, bütün böyle kendini beğenenlerde tarih boyunca her çeşit kafirde ortaya çıkan bir ortak tavır bu. Fakat söylediği ilk cümle demek ki ne kadar şımartıldığını gösteriyor. Ya da otoritesinde ne kadar ileri gittiğini gösteriyor. Sizin için diyor, kendimden başka bir tanrının olduğunu bilmiyorum. Böyle bir şey tanımıyorum. Böyle bir şekilde söze başlıyor. Halbuki Kur'an-ı Kerim'de yine bizzat Firavun'un birçok tanrıya taptığı haber verilir. Mesela A'raf suresi 127'de Firavun kavminin önde gelen yetkilileri sihirbazları öldüreceksin de Musa ve kavmini yeryüzünde bozgunculuk yapsınlar, seni ve tanrılarını terk etsinler diye mi kendi hallerine bırakacaksın dediler ayetinde. aslında onun da bir takım ilahlara taptığını ya da inandığını gösteriyor. Peki buradaki ifade ne? Çünkü ilah kelimesinde ve Rab kelimesinde, nitekim Naziat suresinde de ben sizin en yüce Rabbinizim demişti Firavun. Burada hakimiyet anlamında. Yani benim bulunduğum yerde bir başkasının hükümranlığı geçemez. En büyüğünüz benim. Ve hepiniz bana kul, köle olacaksınız anlamında bir meydan okuyuş. Aslında elbette Firavun da biliyor. Gökleri yeri kendisinin yaratmadığını, güneşi doğudan onun doğdurmadığını kendisi de biliyor. Elbette bilmez mi? Ama gel gör ki o iktidarın verdiği güç sarhoşluğuyla bütün insanları karşısında kul ve köle haline getirmiş. Adeta ona tapacaklar. Kimse ona baş kaldırmayacak. Onun görüşünün üstüne kimse bir görüş söylemeyecek. Bu da bir anlamda insanın içindeki ilahlaşma temayülünün ortaya çıkışıdır. Aslında her insanın içinde böyle bir temayül vardır. Her insanın içinde bir firavunluk gizlidir. Her insan Rableşmek temayülündedir, Rableşir. Ne zaman Rableşir ama, ne zaman böyle bir duygu ortaya çıkar? Gücü eline geçirdiği zaman. Kimisi evlenir, karşı tarafta eşi zayıf birisi ise, onun karşısında Rableşir adeta. Çoluk çocuğunun üzerinde öyle bir Rableşir. Ya da patrondur adam, işçileri el pençe divan durdukça önünde onların Rabbiymiş gibi davranır. İnsan fıtratında böyle bir Rableşme temayülü vardır. Zaten kulluk da böylesi her türlü Rableşme temayülünden, kibirden, gururdan arınmak, kendinin sıradan bir kul, Allah'ın aciz bir kulu, Allah'ın huzurunda son derece zayıf, biçare bir kul görmekle başlar. Esas kulluk böyle başlar. Kibrin her çeşidi onun için çok büyük günahtır. Zerre kadarı bile insanı cehenneme yolcu eder adeta. Bu bakımdan burada Firavun'daki bu havalara girme hadisesi Kur'an'da sadece bir kıssa olarak anlatılmıyor. Aslında insana kendisi anlatılıyor bir yönüyle. Nitekim Mevlana Musa ve Firavun'u sen tarihte arama der. Elbette tarihte de var bu ama sen kendi içine de bak. Senin kendi içinde de hem Firavun var hem Musa var der. Evet, insan nefsi böyledir. Firavun'u da kendi içinde barındırır, Musa'sını da. Önemli olan orada Firavun'a fırsat vermemektir. Yani nefsin firavunlaşmasına fırsat vermemektir. Bütün mesele burada. Bir de alay ediyor vezirine, baş vezirine diyor ki Haman. Diyor ki şu fırını yak, tuğlalar yap, kerpiçler yap da büyük de bir kule yap. Şöyle göklere doğru bir gökdelen yap yani. Çıkıp bakalım belki diyor Musa'nın ilahına muttali oluruz. Böyle bir şey görürüz ama ben kesinlikle kanaatim o ki o bir yalancıdır diyor. Aslında ne yapacağını şaşırıyor bir anlamda. Böyle uçuk sözler ediyor. Tabii güç kendisinde. Karşısında gördüğü bir iki insan, onları sadece sıradan iki insan görüyor. Halbuki bir kulun ki Mevla onunladır, onun yardımındadır. O kulun karşısına çıkacak bir güç yoktur. Bunlar anlatılıyor. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Mekke'de bir yetimdi. Hatta yakınları bir bir vefat edince adeta kimsesiz kalmıştı. Onu ezeceklerini zannediyordu Mekke'nin ileri gelen müşrikleri. O mallarına güvenen, mülklerine güvenen, çoluk çocuğunun çokluğuna güvenen, akrabalarının kalabalıklarına güvenen bir takım ileri gelenler onu eziyeceklerini zannediyorlardı. Ama Rabbimiz onunlaydı. Netice itibariyle galip gelen Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem oldu. وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا اَنَّهُمْ اِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ O ve askerleri yeryüzünde haksız yere büyüklük tasladılar. Ve gerçekten bize döndürülmeyeceklerini sandılar. Firavun'un hastalığı buydu işte. Kendini büyük görüyordu. Şöyle ordularına bakıyor. Avanesine bakıyor. Ve yenilmez ordularla efendim desteklenmiş bir kral olarak Musa Aleyhisselam'a üstten bakıyordu. Ve buna hakları yoktu. Onlara o imkanları veren de Yüce Rabbimizdi. Onlar imkanlarıyla beraber fani kimselerdi, fani varlıklardı. Bir gün yok olup gideceklerdi. Kendilerini ilah gibi görmeleri, kendilerini insanların üzerinde tapınılacak bir Mevla gibi addetmeleri, saymaları çok haksızca bir, zalimce bir duruştu. Esas onların böylesi cüretlerinin arka planında Allah'ın huzuruna döndürülmeyecekleri gibi bir kanaatleri vardı. Yani öldükten sonra dirilmeyi inkar ediyorlardı. Zaten insanı efendim böylesi imkanlarla donatıldığı zaman böylesi küstahlıklardan alıkoyan şey ahiret inancıdır. Öldükten sonra dirilip hesaba çekilme inancıdır. Bu varsa insan ayağını denk alır. Böyle bir inanç yoksa insanı kim durdurabilir? İnsan küstahlaştıkça küstahlaşır. Ve adeta Musa Aleyhisselam'ın o mülküne ortak olacağını düşünüyordu. Ben bu Mısır ülkesinin sahibiyim. Tüm emir ve yasakları koyma yetkisi yalnızca bana aittir. Benden başka hiç kimse emir vermeye selahiyetli değildir. Sen de kim oluyorsun demiş oluyordu. Yani aslında kendi mülkünde ortak istemiyordu. Allah'ı bile ortak görmüyor, yani mülkünde ortak görmüyor. Onu bile karıştırmak istemiyordu. Bugünün firavunları gibi, bugünün efendim despotları gibi bazen Allah'ın ahkamını küçük görüyorlar, değil mi? Kendi akıllarını daha üstün görüyorlar. Hatta diyorlar ki, hayır hiçbir hüküm dine dayanmamalı diyorlar. Hiçbir hüküm Kur'an'a dayanmamalı diyorlar. Kur'an'dan bir delil getirildiğinde adeta yerlerinde duramıyorlar. Neden? Allah'ı kendi üzerlerinde hakim görmüyorlar. Kendi hevalarını, arzularını, akıllarını her şeyin üstünde görüyorlar. İşte ilahlaşma budur. Firavunlaşma budur. Allah'a teslim olmak onlara zillet gibi geliyor. Halbuki en büyük zilleti kendilerine taparak tadıyorlar. Kendilerini küçültüyorlar. Alemlerin Rabbinin kuluyla aciz, fani, efendim ve kendi kendine bir şey yapamayacak kadar aciz, zayıf olan varlığa tapan kişi bir olur mu? Yani kendine tapan işte faniliğine tapmış olur. Arzularına tapan nefsaniyetine, nefse emmaresine tapmış olur. Kendinin putperest olanla yalnız Allah'ın kulu olan eşit olur mu? Şeref bakımından eşit olur mu? Hürriyet bakımından eşit olur mu? فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ Biz de onu ve ordularını kıskıvrak yakalayıp denize gömdük. Atıverdik böyle. Bak o zalimlerin sonu nasıl oldu. Evet, burada kısaca hadiseyi kapatıyor Yüce Rabbimiz. Onu ve ordusunu yakaladık ve denize sallayıp attık. Bir çöp atar gibi. O denizden Musa ve ashabı, arkadaşları, inananları bir yol buldular. Allah onlara yol açtı, kurtuldular. Firavun ve askerleri boğulup öldüler. boğulma esnasında şimdi iman ettim Musa'nın ve Harun'un Rabbine dediyse de artık o noktada iman söz konusu değildi. El ane dedi Cenab-ı Hak, şimdi mi? İş işten geçmişti. Ve Cenab-ı Hak soruyor, bak ey Habibim, zalimlerin akıbeti sonu nasıl olmuş bir bak. Dolayısıyla sen de mahzun olma. Şu gelip geçici bir takım eziyetler, sıkıntılar çekiyorsunuz. Size zulmediyorlar. Ama nasıl Firavun o zalimliğin neticesinde boğulup gitti, helak olup gitti, sana ve dostlarına zulmedenlerin de akıbeti aynı olacak. Bu ayet ona öyle bir teselli veriyordu. Kıyamete kadar gelecek olan davetçilere de aynı mesaj sürekli veriliyor. Ve ceannahum eyyimmeten yed'ûne ilen nâr ve yevmel kıyameti lâ yunsarûn. Böylece onları halkı ateşe çağıran öncüler yapmış olduk. Kıyamet gününde onlar yardım görmeyeceklerdir. Yani onlar böyle yapmakla, yani Musa'nın ve Harun'un getirdiği o ana esaslara uymamakla, onları görmezden gelmekle, yalanlamakla halkının ateş önderleri oldular. Kendi halklarını da hak ve hakikatten mahrum bıraktılar. Evet, onlar önderdiler. Onların krallarıydı ama onları ateşe götüren bir kral oldular. Cennete götürmek varken cehennem yolcusu yaptılar. Hem kendilerini hem etraflarını. Ve kıyamet gününde de onlara bir yardım olunmayacak. Bugün dünyadayken bir takım yardımcılar söz konusu olabilir. Ama yarın onların yardımcıları olmayacak. وَاَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً. Bu dünyada onların peşine de laneti taktık. Yani arkalarında hususiyle Allah'a iman edenlerin dilinde, meleklerin lisanında hep arkalarından lanet kaldı. Lanetullahi aleyhim ecmain diyerek, Allah'ın laneti üzerlerine diyerek. Lanetle anıldılar, anılıyorlar, kıyamete kadar da lanetle anılacaklar müminler tarafından. Ve yevmel kıyametuhum minel makbuhin. Kıyamet gününde de bunlar kınanmış, horlanmış, kabahatli kimseler olarak görülecekler. Öyle olacaklar. Artık izzet onların değil. Hep zillet bundan sonra onların kaderlerine düşen. Çünkü dünyadayken o aziz peygamberin getirdikleriyle izzet bulmadılar. Onları arkalarına attılar. Onları zelil gördüler kendi akıllarınca. Ancak izzetin, azizliğin Allah'a, Resulüne ve müminlere ait olduğunu unuttular. Bu sebeple dünyada arkalarından rahmet okuyanları olmayacağı gibi hep lanet okuyanlar olacak. Ahirette de onlara bir yardımcı asla bulunmayacak. Böylesi acı hallerden Allah'a sığınırız. Rabbimiz peygamberlerin izinde yürüyen bahtiyarlardan eylesin. Zalimlerin safında yanında olmaktan cümlemizi muhafaza buyursun efendim. Allah'a emanet olunuz.